Baba ve Piç, Elif Şafak.
Ayrım 48.
Ben küçükken balığı Rum balıkçılardan alırdım. Annemin terzisi Ermeniydi. Babamın patronu Yahudiydi. Hepimiz bir aradaydık yani. Onlar bizim bayramlarımızı kutlardı, biz onlarınkini. Her şeyin neden değiştiğini sorsana dedi Armanus çevirmeni Asiye. Neden mi değişti diye gürledi Ahçı aniden celallenerek. Ben sana diyivereyim mi ne değişti? İstanbul şehir değil. Şehir gibi görünüyor ama o işin kandırmacası. Sadece kabuğu şehri buranın. Esasında bu bir şehir tekne. Biz hepimiz bir gemide yaşıyoruz. Balığı kafasından tutup kılçığı içinden çekip çıkardı. Maharetinden memnun devam etti. Burada hepimiz yolcuyuz. Öbek öbek gelip gidiyoruz. Bizanslısı gidiyor, Osmanlısı geliyor. Yahudiler gidiyor, Ruslar geliyor. Ağabeyimin mahallesi Moldovyalı Romanyalı dolu. Abim şaka yapıyor. Karıyı boşayıp Moldovyalı alacağım yerine diye. Yarın onlar gidecek, başka yolcular gelecek. İşte böyle. Aymanuş hayal kırıklığına uğramış, Asya bunalmış vaziyette lokantadan ayrıldılar. Dışarıda hava yumuşamıştı. Muhteşem bir boğaz manzarasına çıktılar. Beklenmedik ölçüde parlak bir güneş ve berrak bir sema altında ışıl ışıl. Güneşten korunmak için ellerini gözlerinin üzerine koydular. İkisi de derin bir nefes alıp havadaki bahar kokusunu içine çekti. Daha iyi bir planları olmadığından karşılaştıkları hemen her seyyar satıcıdan bir şeyler alarak boğaz boyu yürümeye başladılar. Kaynamış mısır, midye dolması, irmik helvası, sonunda da koca bir kese kağıdı ay çekirdeği. Şaşmaz bir ritimle başladılar çitlemeyi. Yiyecekten yiyeceğe geçtikleri gibi konudan konuya geçtiler. Her şey konuşabilirlerdi. Üç konu hariç. Cinsellik, erkekler ve babalar. Birbirine halen yabancı olan genç kadınlar arasında bu üç konunun dokunulmazlığı vardı. Aileni sevdim dedi Armanuş. Hayat dolular. Ya ne demezsin dedi Asya kolundaki bilezikleri şıngırtatarak. Üzerinde vişne rengi çiçek desenleri olan uzun açık yeşil bir hippie giymişti. Yamalı bohça bir çantası vardı ve bir sürü takısı, cam boncuktan kolyeler, bilezikler, neredeyse her parmağında gümüş yüzükler. Onun yanında Armanuş kot pantolon ve tweed ceketiyle kendisini giysi fukarası hissediyordu. Her iyi şeyin bir de kötü tarafı var dedi Asya. Kadınlarla dolu bir evde tek çocuk olarak doğmak zor iş. Sevgileriyle boğuyorlar. Tek çocuk olarak etrafındaki bütün yetişkinlerden daha olgun olman gerekiyor. Bu kadar sevilip esirgendiğim, birinci sınıf bir okula gönderildiğim ve bu ülkede mümkün olan en iyi eğitimi aldığım için minnettarım. Ama esas mesele, benden hayatta yapamadıkları, kendi içlerinde ukde kalan tüm şeyleri yapmamı beklemeleri. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Armanuş gayet iyi anlıyordu. Gayet tanıdık olan bu hikayeyi. Sonuçta aynı anda hepsinin hayallerini gerçekleştirmek için deli gibi çalışmam gerekti. İngilizceyi 6 yaşında öğrenmeye başladım. Bununla kalsa sorun yoktu. Ertesi sene Fransızca öğrenmem için özel öğretmen tutuldu. 9 yaşına geldiğimde hiç alakam ve yeteneğim olmadığı halde bir sene boyunca bana keman çaldırdılar. Ondan sonra evimizin yakınlarında bir buz pateni sahası açıldı ve teyzelerim patenci olmama karar verdiler. Beni parıltılı elbiselerle saltolar atarken hayal etmek hoşlarına gittiği için. Avrupa şampiyonu olup buz pistlerinde milli marşımızı çaldıracaktım. Katerina Witt'in Türk versiyonu ben olacaktım. Sonuçta ne oldu? Kendimi piste kıçımın üstüne düşerken buldum. Buz üstündeki patenlerin cızırtısı hala tüylerimi diken diken eder. Armanuş kibarlıktan gülmemeyi başardı. Ama Asya'nın uluslararası bir müsabakada saltolar atan imgesine gülmemekte zorlandı. Sonra bir ara uzun mesafe koşucusu olmamı istediler. Yeterince çalışırsam Türkiye'yi olimpiyat oyunlarında temsil eden müthiş bir atlet olacaktım. Bu memelerle beni kadınlar maratonunda yarışırken hayal edebiliyor musun Allah aşkına? Armanuş bu sefer kahkahasını bastıramadı. Şu kadın atletler bu işi nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama hepsinin göğüsleri tahta gibi. Memelerini küçültmek için erkeklik hormonu falan alıyorlar herhalde. Benim gibi kadına atlet olmak için yaratılmamış. Fiziğin en temel kanunlarına aykırı. Düşün bir kere. Vücut ivme kanununu uyarınca hız kazanarak ilerliyor. Hızındaki değişim miktarı vücuda verilen güçle orantılı ve aynı yönde olmak durumunda değil mi? Sonra ne oluyor peki? Memeler de ivme kazanıyor ama tümüyle kendine has aksak bir ritimle. Sen öne doğru koşuyorsun, memeler yukarı aşağı iniyor ve sonunda seni yavaşlatıyorlar. Eylemsizlik kanunu artı yer çekimi kanunu. Kazanmanın imkanı yok. Ay nasıl utanç vericiydi diye ekledi Asya heyecanla. Allah'a şükür o safa çabuk atlatıldı. Ondan sonra resim ve heykel dersleri aldım. Derken maalesef beni baleye yazdırdılar. Yakın zamana kadar baleye gittim. Sonunda annem dersleri her fırsatta astığımı anlayıp beni azat etti. Şimdilik beni kendi halime bırakmış görünüyorlar. Ama her an bir teyzemin aklına yeni bir fikir gelebilir ve bir de bakmışsın ben gene olmadık kurslara yazılmışım. Aymanuş başka birinin hayatında kendi hayatının belirleyici öğelerini bulmanın verdiği aşinalık duygusuyla başını salladı. Kendi halalarının abartılı sevgileriyle ilgili pek çok şey anlatabilirdi. Onun yerine bir soru sordu. Anlayamadığım bir şey var. Havaalanına birlikte geldiğin hanım hep mini etek giyen. Aymanuş kıkırdadı ama hemen kendini topladı. Zeliha, o senin annen değil mi? Ama ona anne demiyorsun. Yanılıyor muyum? Doğru. Biraz kafa karıştırıcı. Bazen benim bile kafam karışıyor dedi Asya günün ilk sigarasını yakarken. Aymanuş'un sigaradan hoşlanmadığını fark etmişti. Sigaranın dumanının öteki yanı Aymanuş'tan mümkün olduğunca uzağa üfledi. Ama rüzgar dumanı dosdoğru üstlerine taşıdı. Anneme tam olarak ne zaman teyze demeye başladığımı hatırlamıyorum. Belki baştan beri, ta en baştan. Asya sigara dumanından iki mükemmel halka yaptı ama rüzgar ikisini de dağıttı. Asya bir an duralayıp Aymanuş'a baktı gözücüyle. Yeni arkadaşının profilini çıkartmayı bitirmemişti. Ama onu hanım hanımcık bir kız olarak sınıflandırmıştı. Aklı başında, son derece halim selim bir kızdı bu. Ve eğer hayat tarzında sigara sunturlu bir küfürse, Asya'nın diğer habis alışkanlıklarını kabul etmesi söz konusu bile olamazdı. Hepsi de anne rolü oynayan teyzelerimin arasında büyüdüm. Benim kişisel trajedim bir bakıma dört kadının tek çocuğu olmamdı. Herhalde farkına varmışsındır. Feride teyzem biraz çatlaktır. Hiç evlenmedi. Bir sürü işe girdi çıktı. Manik evdeyken mükemmel bir tezgahtardı. Cevriye teyzem mutlu bir evlilik yaptı ama sonra kocasıyla birlikte hayatının neşesini de kaybetti. Ondan sonra kendini tarih öğretmenliğine verdi. Aramızda kalsın bence cinsellikten hoşlanmıyor ve insan vücudunun ihtiyaçlarını iğrenç buluyor. Tabii en büyükleri Banu teyze var. Dünya iyisidir. Kimseye incittiğini görmedim bugüne kadar. Yüreği geniştir en büyük teyzemin. Ama işte çok çekti. Kağıt üzerinde hala evli ama kocasını nadiren görür. İki oğlu vardı ama ikisi de öldü. Bu ailenin erkekleri lanetlidir. Uzun yaşamazlar. Aymanuş bu lafı nasıl yorumlayacağını bilemediğinden içini çekti. Yani Banu teyzenin Allah'a sığınmasını anlayabiliyorum diye ekledi Asya kolyesinin boncuklarıyla oynayarak. Neyse, demek istediğim doğduğum zaman kendimi dört teyze anne ya da dört anne teyzeyle çevrili buldum. Ya hepsine anne diyecektim ya da anneme teyze diyecektim. Galiba teyze demek kolayıma geldi, Zeliha teyze. Peki ama annem bu işe bozulmadı mı? Açık denize doğru giden pas rengi bir şilebi fark etmesiyle Asya'nın yüzünün canlanması bir oldu. Boğazdan kayıp giden gemileri seyretmeyi severdi. Nasıl yaşardı acaba mürettebat? Şehri onların gözünden görebilmek isterdi. Sürekli hareket halinde olan bir denizcinin gözünden nasıldı acaba yerleşiklerin hayatı? Yo, bozulmadı. Bana hamile kaldığında 19 yaşındaymış. Kulağa tuhaf gelecek ama anne dememem onu rahatlatmış olmalı. Dört kardeşin dördü de teyzelerimdi teoride. Bir şekilde bu ünvan annemin işlediği günahı toplum nezdinde daha az görünür hale getirdi. Aslında istersen ona teyze demeye beni bizzat kendisini cesaretlendirdiğini düşünüyorum. En azından bir müddet. Sonra da alışkanlığın üstesinden gelmek mümkün olmadı. Ondan hoşlandım dedi Aymanuş. Ama sonra kafa karışıklığıyla durakladı. Hangi günahtan bahsediyorsun? Gayrimeşru bir çocuk doğurmaktan. Annem. Asya doğru kelimeyi ararken burnunu buruşturdu. Ailedeki kara koyundur. Evlilik dışı çocuk doğuracak kadar asi. Bir Rus tankeri geçiyordu şimdi. Kıyıya küçük dalgalar çarptı. Etrafta bir baba olmadığını fark ettim. Ama ölmüş filan olabileceğini düşünmüştüm dedi Aymanuş kekeleyerek. Üzgünüm. Babam ölmedi diye mi üzülüyorsun dedi Asya gülerek. Kıpkırmızı kesilen Aymanuş'a hınzır bir bakış fırlattı. Ama haklısın biliyor musun dedi Asya nice sonra gözlerinde tekinsiz bir parıltıyla. Ben de böyle hissediyorum zaman zaman. Yani babam ölmüş olsaydı bu belirsizlik de sona ermiş olacaktı. Beni en çok çileden çıkaran bu. Kim olduğunu, neye benzediğini düşünmeden edemiyorum. İnsanın babasının nasıl bir adam olduğunu dair hiçbir fikri olmadığında hayal gücü devreye girip boşluğu dolduruyor. Düşünsene, belki de karşılaştık babanla. Belki her gün televizyonda seyrediyor ya da sesini radyoda duyuyorum o olduğunu bilmeden. Belki günün birinde bir yerde burun buruna geleceğiz. Bilmeden, yanından geçip gideceğim. Babamla aynı otobüse binebiliriz. Belki dersten sonra konuştuğum hocadır. Sergisine gittiğim fotoğrafçı ya da şu seyyar satıcıdır. Kim bilir. Dönüp aynı anda dikkatle baktılar. Asya'nın utuğuna konu mankeni olan seyyar satıcı. Kalem bıyıklı, 50'li yaşlarda, tüy siklet bir adamdı. Önündeki camlı el arabasında çeşit çeşit turşularla dolu koca koca kavanozlar vardı. İki genç kadının böyle ilgisine mazhar olmaktan memnun sırıttı. Aymanuş kızararak yüzünü çevirdi. Asya ise kaşlarını çatıp turşucuya ters ters baktı. Yani annen sana hala babanın kim olduğunu söylemedi mi diye çekinerek sordu Aymanuş tekrar yola koyulduklarında. Annem nevi şahsına münhasır bir yaratıktır. Öyle de inatçıdır ki görüp göreceğin en demir iradeli kadındır. İçinden gelmezse bana hiçbir şey anlatmaz. Diğerlerinin de babamın kimliğini bildiğini sanmıyorum. Sanmam ki kimseye söylemiş olsun. Hoş, bilseler bile benimle paylaşmazlardı ya. Kimse bana bir şey açıklamaz. Kazancı ailesine sürgünüm ben. Aile arşivlerindeki her türlü tehlikeli bilgiden ve sırdan uzak tutuluyorum. Beni korumak adına kendilerinden ayırdılar. Asya çitlediği çekirdeğin kabuklarını hınçla tükürdü. Bir müddet sonra karşılıklı bir oyuna dönüştü. Onlar beni maziden uzak tuttukça ben de onları kendi sırlarımdan dışladım. Aynı anda ikisi de yavaşladı. Denizde topu topu 50 metre ötelerinde küçük bir teknenin burnunda ayakta durmuş, bir elinde dumanı tüten bir sigara, diğer elinde ise sarı, turuncu ve mor balonlar tutan bir adam vardı. Baloncu, mavi suların üzerinde nasıl bir renk şölenine dönüştüğünün, nedenli nefes kesici bir seyir malzeme sunduğunun farkında değildi. Aymanuş ile Asya balonlar ufukta kaybolana kadar bu manzarayı sessizce seyrettiler. Bir yerlere oturalım dedi Asya. Gördüğü güzellikten yorgun düşmüş gibi. Yakınlarda salaş bir kır kahvesi vardı. Ne tip müzik dinlersin diye sordu Asya. Boş bir masa bulup içeceklerini ısmarlar ısmarlamaz. Asya limonlu çay, Aymanuş buzlu diyet kola. Müzik Asya'nın dünya ile başlıca bağlantısı olduğundan bu soru aslında karşısındakini daha iyi tanıma gayretiydi. Klasik müzik severim. Bir de Ermeni müziği ve caz dedi Aymanuş. Ya sen? Biraz farklı dedi Asya sebebini bilmeden kızararak. Bir müddet hayli sert şeyler dinledim. Bilirsin. Alternatif müzik, punk, post-punk, endüstriyel metal, death metal, dark wave, psychedelic, biraz üçüncü dalga ska, biraz gotik, öyle şeyler. Öyle şeyleri yoz ergenlerin ya da karakterden ziyade hiddet sahibi, yönünü şaşırmış yetişkinlerin paylaştığı kayıp bir müzik türü olarak görmeye alışık olan Aymanuş şaşırarak sahi mi diyebildi sadece. Evet, ama bir sene önce Johnny Cash'e demir attım. Orada da kaldım. O zamandan beri başka bir şey dinlemiyorum. Cash'e tapıyorum. İçimi öyle bir daraltıp karartıyor ki yaşadığımı hissediyorum. Peki hiç yerli müzik dinlemiyor musun? Türk müziği, ne bileyim Türk popu. Türk müziği mi? Eksik olsun dedi Asya yapışkan bir seyyar satıcıyı kapıdan kovarcasına elini sallayarak. Bir zihinsel sınıra tosladığını anlayan Aymanuş üstelemedi. Belki de kendi köklerinden nefret etmek Türklerin sık sık yaşadığı bir derttir sonucuna vardı. Asya çayını bitirdikten sonra ekledi. Feride teyzem hoşlanır o tarzdan. Gerçi bazen şarkılarla mı yoksa şarkıcıların saçlarıyla mı daha çok ilgilendiğine emin olamıyorum. İkinci diyet kolasını yarılayan Aymanuş, Asya'ya ne tip romanlar okuduğunu sordu. Edebiyat, dünyayla başlıca bağlantısı olduğundan bu soru aslında karşısındakini daha iyi tanıma gayretiydi. Okumayı severim ama edebiyat değil. Kızla olanla bir grup kafeye geldiler ve Aymanuş ile Asya'nın karşısındaki masaya oturdular. Oturur oturmaz da her şeyle herkesle dalga geçmeye başladılar. Plastik sandalyelerle, mütevazi içeceklerin durduğu cam dolaplarla, menüdeki şeylerin İngilizce çevirilerindeki hatalarla ve garsonların giydiği I Love İstanbul tişörtleriyle. Asya ile Aymanuş patırtıdan rahatsız olup sandalyelerin birbirlerine yaklaştırdılar. Felsefe okumayı severim. Bilhassa siyaset felsefesi. Benjamin, Adorno, Gramsci, biraz Zizek, bir de Deleuze. Onları severim. Sanırım soyutlamaları seviyorum. Varoluşçulukta ilgimi çeker. Asya bir sigara daha yakıp dumanların arasından sordu. Ya sen? Aymanuş çoğu Rus ve Doğu Avrupalı uzun bir yazarlar listesi saydı. Gördün mü dedi Asya. Hayatta en sevdiğin meşgale söz konusu olduğunda sen de tercihlerinde yerel takılmıyorsun. Okuma listem bana hiç de Ermeni gelmedi. Aymanuş hafifçe kaşını kaldırdı. Edebiyatın gelişmek için özgürlüğe ihtiyacı vardır dedi başını sallayarak. Ermeni edebiyatını geliştirmek için pek fazla özgürlüğümüz olamadı ki.
Ayrım sonu.